Ayrım 6.
Ve onun için güzel olmayan Deborah, yere diliyle bir kartal biçimine sokup öldürün beni efendim dedi ona. Dünya diliyle de Karla'ya ne kadar zamandır burada diye sordu. Bir yıldan fazla sanırım dedi Karla. Hep böyle mi olur? Bilmiyorum diye yanıtladı Karla. Kış her yanı kaplamıştı. Aralık ayıydı ve pencerelerin dışındaki ağaçların dalları kararıp çıplaklaşmıştı. Gündüz salonunda bir grup insan Noel ağacını süslüyordu. İş görevliyle iki hasta, Tanrım tımarhaneyi bir yuvaya benzetmek için nasıl da canla başla uğraşıyorlardı. Her şey bir aldatmacaydı. Utangaç utangaç gülüşmeleri, ağacın süsleri arasında sivri uçlu ya da camdan hiçbir şey yoktu, yapmacık bir halde asılı duruyordu. Hiç değilse utanç duyacak kadar dürüsttüler diye düşündü Deborah. Doktorun evinde geçmişini deşme çabaları, kaçışlar, saklanmalar, gizlenmeler sürüp gidiyordu. Koğuşta Karla ve Marion'la kurduğu ilişki dışında dünyadan, hatta YR'de olmak istediği anlarda onun yerine geçip soruları yanıt veren o alt sesten bile gitgide uzaklaşıyordu Deborah. Bu duyguyu anlatamıyorum dedi doktora. Bunu söylerken kendine ve YR'deki varlıklara isteklerini anlatırken kullandığı YR dili benzetmelerini düşünüyordu. Son yıllarda onda bu katı dünyadaki hiç kimsenin paylaşmadığı bir takım düşünceler ortaya çıkıyor, hatta gerçekleşiyordu. Onun için YR'deki vadilerde, kuyularda ve tepelerde YR'nin büyük acılarıyla güzelliklerini biçimlendiren ve gitgide genişleyen bir sözcük dağarcığı yankılanmaya başlamıştı. Bu duyguyu anlatan sözcükler vardır mutlaka, dedi doktor. Onları bulmaya çalış, paylaşalım. Bir benzetme bu, anlayamazsınız. O halde açıklayabilirsin belki. Bir sözcük var, kenetlenmiş gözler demek. Ama başka anlamları da var. Ne gibi? Lahit anlamına da geliyor. Belirli anlarda görüsünün yalnızca lahdinin kapağına kadar ulaşabileceği demekti bu. Ölülerin için olduğu gibi kendisi için de dünyanın içinde bulunduğu mezarın boyutlarına indirgenmesi demekti. Bu kenetlenmiş gözlerle beni görebiliyor musun peki? Sadece bir resim, gerçek olan bir şeyin resmi biçiminde. Bu soru yanıt alışverişi büyük bir korku veriyordu Deborah'a. Bu yüzden duvarlar çatırdamaya, kan pompalayan kocaman bir yürek gibi titreşmeye başlamıştı. Anterrabbe yere diliyle bir büyüyü anlatıyordu ama Deborah onun ne dediğini anlayamıyordu. Gizli şeyler üzerine yaptığımız bu araştırmanızdan memnun kalmışsınızdır umarım dedi. Koltuğunda gitgide silikleşen doktora. Seni korkutmaya çalışmıyorum ben dedi doktor. Kıvranan duvarları görmeden ama daha yapılacak çok şey var. Tümör ameliyatlarından söz etmiş olduğumuza göre sana bu ameliyatlardan hemen sonra dünyanın nasıl karardığını, o ilk yılların geri kalan kısmının nasıl olduğunu sormak istiyorum. YR'nin dışındaki siste tam olarak seçilemeyen bir görüntüyle konuşmak zordu. Ama içinde geçmişe ilişkin acı bir yitim ve mutsuzluk duygusu vardı ve doktor bu duyguya bir biçim kazandırabilirse anılara katlanmak kolaylaşabilirdi. Deborah olayları taramaya başladı ve nereye baksa yalnızca başarısızlık ve şaşkınlık gördü. Yıllar önce tümörün başarılı bir biçimde alındığı o hastanedeyken bile oynadıkları oyunda onlarla eşit durumda değildi. Oyunun kuralları yalan ve hileden oluşuyordu. Ama bunu anladığı halde nasıl karşılık verebileceğini, nasıl kabullenip inanacağını bilememişti. Nekahet dönemi de bir ikiyüzlüktü. Çünkü hastalık geçmemişti. Kız kardeşi Suzy doğduğunda Deborah'ın sezgileri bu davetsiz konuğun kundağa sarılmış kırmızı, buruşuk suratlı bir yaygara ve pis koku kaynağı olduğunu söylemişti ona. Oysa akrabaları heyecanla bebeğin odasına doluşmuş, yeni doğan çocuğun güzelliği ve inceliği karşısında duydukları hayranlıkla onu dışlamışlardı. Onun çok doğal bir biçimde duyumsadığı gerçek karşısında şaşırıp öfkelenmişlerdi. O küçücük şeyin çirkin olduğunu düşünüyordu. Onu sevmiyordu ve güzel ya da bir arkadaş olarak göremiyordu. "Ama o senin kız kardeşin," demişlerdi. "Buna ben neden olmadım ki? Bana hiç sorulmadı bile." Bu sözleriyle birlikte ailede onunla ilgili bir huzursuzluk başlamıştı. Bunun 5 yaşındaki bir çocuğa göre çok zekice ve olgunca ama çok da soğuk, neredeyse acımasız bir yorum olduğunu söylemişlerdi. Bunun dürüstlük olduğunu ama sevgiden değil, öfke ve bencillikten kaynaklanan bir dürüstlük olduğunu söylemişlerdi. Yıllar akıp giderken teyzeler, amcalar, dayılar kibirli ama sevgi yoksunu Deborah'tan uzak durmuşlardı hep. Suzy ise kaygısız, canlı, bir sevimlilikle ve minik kadın görünümüyle ortaya çıkmış, alabildiğine sevilmişti. Deborah'ın laneti bir dibuk ya da cin gibi kendisini Deborah'ın gövdesi ve ağzı aracılığıyla açığa vuruyordu. Bu lanet hiç bırakmamıştı yakasını. Biatlar yüzünden okula geç başlamış, küçük okul arkadaşlarının onun yokluğunda kurduğu ilk arkadaşlıklardan ve gruplardan yoksun kalmıştı. Duruma üzülen yardımsever anne bu ölümcül ayıbı fark edince hemen işe koyulmuş, en gözde gruptaki kızları evinde ağırlamaya başlamıştı. Deborah onun önüne geçmeye kalkışmayacak derecede üzgün bir haldeydi. Belki sevimli bir annenin sayesinde ayıbı olsa da Deborah'a anlayış gösterebilirlerdi. Nitekim öyle olmuştu. Ne var ki oturdukları semtte yerleşik zenginlik yasaları hala egemendi ve pis olduğunu çoktan kabul etmiş olan bu küçük kız, bu pis Yahudi, o blokta yaşayan kabadayılar için iyi bir hedef olmuştu. Bunlardan biri kapı komşularıydı. Adam onunla ne zaman karşılaşsa çok sevdiği hiyerarşik ve kökleri ta derinlere dayanan bir sövgü yöneltiyordu onu. Yahudi, Yahudi, pis Yahudi. Büyük annem büyük annenden nefret ederdi. Annem annenden nefret ediyor. Ben de senden nefret ediyorum. Üç kuşak. Bir yansılama vardı bu sövgüde. Deborah bile sezebiliyordu bunu. Bir de yaz kampı vardı. Kampta mezhep ayrımcılığı yapılmadığını söylemişlerdi. Çeşitli orta sınıf protestanlarına ayrıcalık veren hoşgörü açısından böyle olduğu söylenebilirdi gerçi ama kamptaki tek Yahudi oydu. Duvarlara ve tuvalete tümörlü küçük kızın çişini yaparken korkunç bir yanma duyduğu için haykırdığı yere nefret dolu sözcükler karalanmıştı. Nefret dolu bu çocukların içgüdülerini pek çok kişi paylaşmaktaydı. Çünkü Deborah zaman zaman Almanya'da Hitler adında bir adam olduğunu ve aynı şeytansı coşkuyla Yahudileri öldürdüğünü duyuyordu. Bir ilk yaz günü kampa gitmek üzere evden ayrılmadan önce mutfakta babasının başını masaya dayayıp insanlığın Çekler ve Polonyalılar için döktüğü gözyaşlarına katılarak hıçkıra hıçkıra ağladığını görmüştü. Kamptaki binicilik hocası öfkeli bir tavırla Hitler'in en azından bir iyi şey yaptığını söylemişti. İşe yaramaz insanlardan kurtulmaktı bu. Deborah da şaşkın şaşkın bütün bu insanlarda tümör mü var acaba diye merak etmişti. Deborah'ın dünyası doğuştan gelen bir lanetlemenin ve Tanrı'ya, Çekoslovakyalılara ve Polonyalılara yönelik acı tatlı bir inancın çevresinde dönüyordu. Gizem, yalan ve değişim dolu bir dünyaydı bu. Gizemleri anlamak gözyaşı demekti. Yalanların gerisindeki gerçek ölümdü. Değişimler de Yahudilerin yani Deborah'ın her zaman kaybettiği gizli bir savaşımdı. Yeğrenin ilk ortaya çıkışı kampta olmuştu ama Deborah ne bunu ne de kocaman toprakları olan tanrıları ya da koroyu doktora anlatamamıştı hiç. Olayları anlatmaya dalmışken yeniden dışına bakınca doktorun anlamlı yüzünden ona kızdığını anladı. Öfke duyacak kadar etkilenme yetisi olan bu yeryüzü kişisine teşekkür etme isteğini duydu. Yeryüzü varlıklarının bir içleri olduğunu bilmiyordum dedi dalgın dalgın ve ardından büyük bir yorgunluk duydu. Deborah koğuşa döndüğü zaman yere bütün üyeleriyle birlikte üzerine yüklenmişti. Sert bir sandalyeye oturup koronun haykırışlarını, çığlıklarını ve yere dünyasının alt düzeyindeki kükremeleri dinlemeye başladı. Dinle kuş kız, dinle yabanıl at kız, onlardan değilsin sen, sonsuz bir içe kapanıklığı dile getiriyordu bu yere sözcükleri. Dinle beni dedi Anterabbe düşerken, durmadan kuyuyla oyun oynuyorsun, kendi yıkımının çevresinde dönüp dolaşıyor, küçük bir parmak sokup orasını burasını kurcalıyorsun, mührü bozacaksın ve sonun gelecek ve gerilerden de sen bizden değilsin diyordu acımasız dilli koro. Anterabbe, sen hiçbir zaman onlardan biri olmadın, hiçbir zaman, tamamen farklısın sen dedi. Anterabbe'nin sözlerinde kalıcı derin bir yatıştırıcılık vardı. Deborah, sakin ve mutlu bir halde dipsiz gibi görünen farklılık uçurumunun iki kıyısı arasındaki uzaklığı sınamaya koyuldu. Yaptığı gezintilerden birinde bulduğu ve ondan ne umduğunu hem bilerek hem de bilmeyerek yerden aldığı bir teneke kutu kapağı vardı. Kapağın kenarları pürtüklü ve keskindi. Deborah metal parçasını alıp kolunun üst kısmına sürttü ve kanın 6 ya da 7 çizgi halinde kapakla birlikte dirseğine doğru inişini seyretti. Hiç acı duymamıştı. Etinin direnmesinin verdiği tatsız bir duygu vardı yalnızca. Teneke parçası dikkat ve özenle ilk çizikleri izleyerek yeniden yukarıdan aşağıya indi. Deborah kapağı kolunun iç kısmı kanlı bir et yığınına dönüşünceye değin her seferinde daha derine batırmaya çalışarak 10 ya da 11 kez koluna sürttü. Sonra uykuya daldı. Blo nerede? Burada adını görmüyorum. Ha, onu kapalı koğuşta saldırganlar koğuşuna götürdüler. Cetes bu sabah uyandırmak için odasına girdiğinde onu kan revan içinde bulmuş. Yüzü ve çarşafı kan içindeymiş ve kolunun biri teneke bir kapakla parça parça edilmiş haldeymiş. Ah, bir tetanoz iğnesi ve hemen asansörle yukarıya. Garip, o çocuğun gerçekten hasta olduğunu düşünmemiştim hiç. Onu her görüşümde işte zengin kızımız gidiyor diye düşünüyordum. Bizler bakmaya değmezmişiz gibi bir havayla yürürdü. Herkesten üstündü sanki. Ya o alaylı konuşması... Mesele söyledikleri gibi değil aslında ama o soğukluğu, şımarık bir zengin çocuğundan başka bir şey değildi o. İçlerinden neler geçiyor kim bilir. Doktorlar hepsinin buraya gelmelerini gerektirecek kadar hasta olduğunu ve o seanslarda terapi uygulamanın felaket zor olduğunu söylüyorlar. O kendini beğenmiş küçük cadı hayatı boyunca tek bir zor iş yapmamıştır. 7. Bölüm. Bütün normallik ve rahatlık iddialarının kalkmış olduğu saldırganlar koğuşu Deborah'ı dehşete düşürmüştü. Kadınların kimisi çıplak sandalyelerde dimdik oturuyor, kimisi de yerlerde yatıyor ya da oturuyordu. İnleyerek, suskun durarak, öfkeden köpürerek ve koğuşun hemşireleriyle hasta bakıcıları iri yarı, kaslı, güçlü, kuvvetli kişilerdi. Nedense bu koğuşun bir korkutuculuğu ve rahatlatıcılığı vardı. Buradan sonra gidilecek bir yer kalmadığını bilmenin verdiği rahatlıktan öte bir şeydi bu. Deborah, eskrim maskesini andıran tel örgülü ve demir parmaklıklı pencereden bakarken ona bu korkutucu yerin gizli bir iyi yanı varmış gibi gelmesinin nedenini çıkarmaya çalıştı. Arkasına bir kadın yanaşmıştı. Korkuyorsun değil mi? Evet. Adım Lee. Hasta bakıcı filan mısın? Yok canım. Ben de senin gibi psikozlu biriyim. Evet ya. Öylesin. Hepimiz de öyleyiz. Kadın ufak tefek, siyah saçlı ve üzgün görünümlü biriydi. Ama bir başkasının korkusunu görebilecek kadar kendi dışına bakabilmişti ve bir hasta olduğu için de hiçbir hastane görevlisinin ulaşamayacağı bir şeye dolaysız olarak ve anında ulaşabilmişti. Yürekli biri diye düşündü Deborah. Böyle bir şeyi açıkça söylediği için vurabilirdim ona ve birden D koğuşunun iyi yanının ne olduğunu anladı. Burada yapay kibarlıklar ya da dünyanın akıl sır ermeyen kurallarına göre yaşama zorunluluğu yoktu artık. Körlük ya da var olmayan bir tümörden kaynaklanan ağrılı kasılmalar ortaya çıktığında kimse insanlar ne der, cici kız ol ya da kuruntu etme demeyecekti. Bitişiğindeki yatakta tahtını bırakan İngiltere kralı 8. Edward'ın gizli ilk karısı yatıyordu. Buraya sabık kralın düşmanları tarafından gizlice getirilmişti. Burası bir fuhuş yuvasıydı ona göre. Hemşire Deborah'ın eşyalarını küçük bir gömme dolaba yerleştirirken kadın yatağında oturmuş görülmez bir başbakanla stratejik bir tartışma yapıyordu. Yüzünde bir acıma ifadesiyle kalkıp Deborah'ın yanına geldi. Bu günah yuvası için çok küçüksün canım. Hem hala bakiresindir sen. Geldiğin günden beri her gece bana tecavüz ediyorlar. Sonra yeniden tartışmasına döndü. Deborah, burada nerede yalnız görüşeceğim sizlerle diye haykırdı Langdemon'a ve onun buyruğundaki varlıklara. Her şeyin bir çaresi vardır diye yankılandı. Yere tahtını bırakan İngiltere kralının gizli karısı olmayan bu kadının konuklarını buraya doluşturmasına ya da fazla doluşturmasına izin vermeyeceğiz. Yere kahkahalarla çınladı ama Kuyu iyice yaklaşmıştı. Ne o, refakatçi mi verdiler diye sordu doktor. Sonra soran gözlerle Deborah'ın yanındaki hasta bakıcıya bakarak. Hasta bakıcı kuru bir sesle şimdi üst katta D koğuşunda kalıyor diye yanıtladı ve sonra bu normal görünümlü, bu bir tuzaklı kibar bürodan dışarı attı kendini. Pekala, neler oldu? Doktor Deborah'taki yitikliği, korkuyu ve korkunun yüzüne yansıttığı hırçınlık maskesini görmüştü. Deborah oturdu ve karnıyla karnının aşağısındaki kolayca uyarılan tümörün beklediği alt kısmının üzerine kapandı. Yapmak zorunda olduğum bir şeydi, o kadar. Kolumu çizdim biraz, o kadar. Doktor dikkatle ona bakıp araştırmaya neden içten bir biçimde hazır olduğunu gösterecek bir işaret bekledi. Göster bana dedi. Kolunu göster bana. Deborah utancından kıpkırmızı kesilerek kolunu sıyırdı. Vay canına dedi doktor. O tuhaf aksanlı konuşma tarzıyla. Kocaman bir iz bırakacak bu. Dans ederken bütün partnerlerin bunu görecek, ürkecek. Bir gün dans etmem, yeniden dünyaya yaşamam için hiç de olanaksız değil. Başın dertte, biliyorsun değil mi? Bu işi yapmana neden olan her şeyi bana anlatmanın zamanı geldi. Deborah doktorun hiç de korkup dehşete kapılmadığını gördü. Alay da etmiyordu. Yeğrenin tanrıları dostlarıydı. Gizli ve soylu bir biçimde yalnızlığını paylaşıyorlardı. Ondan nefret ettikleri kampta tuhaflığı yüzünden yıllar geçtikçe daha çok yalıtıldığı okulda, yalnızca derinleştikçe YR'de gittikçe büyümüştü. YR tanrıları koruyucu ruhlardı sanki. Dünyanın dışına çıkıp buluşabileceği güleç yüzlü olağanüstü varlıklardı. Ama sonra bir şeyler değişmiş, YR bir güzellik ve koruyuculuk kaynağından bir korku ve acı kaynağına dönüşmüştü. Deborah yavaş yavaş boyun eğip arzularından vazgeçmeyi, aydınlık ve huzur verici bir YR'nin kraliçeliğini bırakıp krallığın karanlık bölgelerinde hapsolmaya mahkum olmuştu. Başlangıçtaki yüksek takvim döneminde tanrıların arasında krallık ailesinden biri olarak yer alıyordu. Sonra gözden düşmüş, acınacak bir hale gelmişti. Şimdi iki dünyanın arasında gidip gelmenin baş döndürücülüğüne, dünyanın, koronun ezgili sövgüleriyle dile getirdiği nefretine katlanmak zorundaydı. Sansürün de buyruğuna girip kölesi olmak zorunda bırakılmıştı. Sansüre YR'nin dünyasının gizli tohumlarının yeryüzüne saçılmasına önleme görevi verilmişti. Çünkü bu tohumlardan bütün dünyanın görünce ürkebileceği bir delilik filizi fışkırabilirdi. Sansür her iki dünyanın da tiranlığını üstlenmişti. Bir zamanlar koruyucusu olan sansür şimdi onun aleyhine dönmüştü. Artık YR'nin gerçekliğinin tek kanıtı acımasızlığıydı Deborah'a göre. Çünkü bütün vaatleri yalan olan, yararları ve ayrıcalıkları sonunda kötülük ve acıya dönüşen dünyadan hiçbir farkı kalmamıştı YR'nin. Güzel bir şey gereksemeye, gerekseme baskıya ve baskı da tam bir zorbalığa dönüşmüştü. Ve bu krallığın kendine özgü bir dili var, öyle değil mi? Diye sordu doktor, o büyüleyici sözcükleri ve arkadan gelen içe kapanıklığı hatırlayarak. Evet dedi Deborah, gizli bir dil bu. Ara sıra kullandığım ikinci bir gizleyici dil daha var. Ama bu yalnızca bir paravan aslında, bir aldatmaca. Asıl dili her zaman kullanamıyorsun. Deborah güldü. Saçma bir soruydu bu çünkü. Bir ateş böceğine şimşek çaktırma gücünü vermek gibi bir şey olurdu bu. Ama İngilizce kullanımında oldukça beceriklisin. İngilizce dünya için düş kırıklığına uğramak ve nefret edilmek için kullanılan bir dil. YR dili ise söylenmesi gereken şeyleri söylemek için. Peki resimlerini hangi dilde yapıyorsun? Yani resmini tasarlarken İngilizce mi düşünüyorsun, YR'ce mi? YR'ce. Affedersin dedi doktor. Bu dili biz dünyalılara değil de kendinle iletişim kurmakta kullandığın için biraz kıskanıyorum galiba. Sanatımı her iki dilde de uyguluyorum dedi Deborah. Ama doktorun gözdağı ve iletişimi vurgulayışı gözünden kaçmamıştı. Süremiz doldu dedi doktor kibarca. Gizli dünyanın bana anlatmakla iyi ettin. Bir yerine dönüp o tanrılara, koro ve sansüre beni korkutamayacaklarını ve ne senin ne de benim onların gücü yüzünden çalışmamızı bırakmayacağımızı söylemeni istiyorum. İlk giz açıklanmıştı ama Deborah hasta bakıcıyla birlikte hastaneye doğru ilerlerken gün hala yerinde duruyordu. Yere'den hiçbir yıldırım ya da homurtu gelmiyordu. Son koğuşun kapısı da arkasından kapandı. Öğle yemeği servisine başlamışlardı. Koğuşun başhemşiresi değişmişti ve yeni başhemşire tahta kaşık yerine metal kaşık kullanılmasına izin vermişti. Sayımda iki kişi eksik çıkmıştı. Arama çabaları yoğunlaşırken Doris adında yeni gelen bir kız gülmeye başladı. Herkes sakin olsun, sakin olun. Bir süre için Deborah'ın duyduğu son yeryüzü sözcükleri oldu bunlar. Bir zaman kayması olmuştu. Dey koğuşunun yöneticisi, kendini nasıl hissediyorsun diyordu. Deborah konuşmakta güçlük çektiği için elleriyle havada bir şey çizdi. Büyük bir dalga figürü. Görmekte de güçlük çekiyordu. Epeyce korkmuş görünüyorsun dedi adam. Dalga ses çıkarmaya da başlamıştı. Bir süre sonra adamın sesini duydu yine. Soğuk kompresin ne olduğunu biliyor musun? Senin için bir tane hazırlatacağım. İlk başta biraz rahatsızdır. Ama bir süre içinde kalınca seni sakinleştirebilir. Acı vermez, merak etme. Bu sözcüklere dikkat et. Aynı sözcükler bunlar. Bu sözcüklerin ardından gelen şey kandırmaca ve tümörden apansız gelen sancıyla kıvranmaya başladı Deborah. Yeğin bir korku duygusu patlak verdi. Ardından da yeğrenin bile yaratmaya gücünün yetmeyeceği bir karanlık oluştu. Deborah bir süre sonra kendine geldiğinde uyuşmuş bir haldeydi. Bir yatakta yattığını, çıplak gövdesinin altında buz gibi soğuk, ıslak bir çarşafın serili olduğunu ayrımsadı. Üzerine de bir başka çarşaf örtülmüş ve o da sımsıkı gerilmişti. Sonra iki çarşafın arasında dertop olduğunu, gövdesini saran başka çarşaflar da olduğunu gördü. Ondan sonra da her yanını sıkıp soluğunu kesen ve onu sımsıkı yatağa bastıran bağları ayrımsadı. Yapılan şey her neyse tamamlanmasını beklemedi Deborah. Bir süre sonra sabah kadar berrak duygularla kuyudan çıktı Deborah. Hala tulumun içinde sımsıkı sarılıp bağlanmış durumdaydı. Ama gövdesinin sıcaklığıyla çarşafları iyice ısıtmıştı. Çabalarının ısı derecesini gösteriyordu sanki çarşaflar. Dişi acı ve tulumdan kurtulma savaşımı kozasını ısıtmaya ve sıcaklığın onu bitkin düşürmesine yaramıştı yalnızca. Başını hafifçe oynatınca harcadığı çabadan yorgun düştü. Tek kımıldatabildiği yeri başıydı.